47. ayrım, sayfa 585. 28. kısım, kutsallaştırma. 1937 yazı Atatürk'ün Florya'daki Yeni Deniz Köşkü'nde geçireceği ikinci ve son tatil olacaktı. 1935'te henüz tamamlanmamış iskelenin açığında yüzerken çekilmiş fotoğraflarında sağlıklı görülüyor. Ertesi yaza kadar kilo almıştı. 1937 yılına gelince yüzü gerilmiş ve bedeni sağlıksız görünüyor. Yıllarca epey içki içmesine, düzensiz bir yaşam sürmesine karşın güçlü bedeni iki kalp krizini, sıtmayı ve diğer hastalıkları atlatmasını sağlamıştı. Falih Rıfkı Atay'ın belirttiği gibi 1930'lu yılların ortalarında bütün gece uykusuz kaldıktan sonra ertesi sabah ordu tatbikatını izleyecek durumda olabiliyordu. Pikniklerde oyunlar oynanırken Dikmen Tepesi'nin dik yamacını genç bir adam gibi hızla koşarak çıkabiliyordu. Dipnot, Atay, Çankaya, sayfa 484. Açık havada yaşamayı seviyor ve zamanının çoğunu örnek çiftliklerinde geçiriyordu. Artık at binmediğinden yaptığı tek spor akşam yemeklerinden önce bilardo oynamak ve yaz aylarında yüzmekti. Günlük araba gezileri, Boğaz'da ve Marmara Denizi'nde yapılan tekne gezintileri, yurt içi yolculukları, son padişahların sakin ve saklı yaşamlarıyla keskin bir karşıtlık gösterir. Padişahlar ancak haftada bir kez cuma günleri en yakın camiye giderlerken halkın karşısına çıkarlardı. Atatürk ise sık sık tren istasyonlarında, otellerde, lokantalarda, sergilerde, toplantılarda ve plajda halkın arasında oluyordu. Ama Fransız askeri ateşçisi Albay Corson de la Villanov daha 1934 yılında Gazi 53 yaşında ve bu yaşta insan yaşam biçimini çok zorlarsa sağlığı birdenbire bozulur diye yazmıştı. Corson bir sabah erken saatlerde Park Otel'in salonunda Atatürk'ü gözlemlemişti. Cumhurbaşkanı ceketsizdi, kocası seyahatte olan genç bir Macar kadına sımsıkı sarılmış, bir eliyle kadının açık sarı saçlarını okşarken öteki kolu beline dolanmıştı. Dans etmek için kalktıkları zaman bitkin görünüyordu diye yazmıştı. Dipnot: bu hanım hükümetin basın departmanında görevli olan gazeteci Burhan Belge'nin o tarihteki karısı Zasa Gabor olabilir. Jevakov tarafından alıntı, sayfa 432-433. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı otelde dans ederken yakındaki küçük caminin müezzini ezan okumaya başlayınca orkestra susmuştu. Dipnot: nöbet defteri, sayfa 300. Cumhurbaşkanı'nın 21-22 Ağustos 1934 gecesi saat 11.30 ile 4.30 arasında otelde bulunduğunu gösteriyor. Daha sonra Ertuğrul yatıyla gezintiye çıkmış. Ertesi sabah saat 8'de kamerasına çekilmiş ve saat 13.30'da Dolmabahçe Sarayı'ndaki dil konferansına katılmış. Sabaha karşı saat 3'e kadar ayrılmamış ve ancak bundan sonra Marmara Denizi'nden Yalova'daki Kaplıca'ya gidip sabah saat 5'te yatmış. Oteli bundan sonra 3 Eylül'de ziyaret edip saat 3'e kadar kalmış. Belki de bu ikinci ziyareti sırasında Albay Corson de la Villanov kendisini görmüştür. Daha sonra cami kapatıldı ve minaresi yıkıldı. Otel son Osmanlı sadrazamı Tevfik Paşa'nın arazisi üzerine inşa edilmişti. Tevfik Paşa'nın torunu anılarında ince bir düşünceyle caminin kapatılması emrini veren görevlinin Atatürk'ün ibadet ve eğlence yerleri arasında belirli bir mesafe bulunması talimatını yanlış yorumladığını yazıyor. Dipnot, Oktay, sayfa 102. Diğer mesleklerde olduğu gibi yabancı müzisyenlerin de sürekli olarak Türkiye'de çalışmalarına izin verilmiyordu. Atatürk Park Otel Orkestrası elemanlarının Türk vatandaşlığına alınmasını sağlamıştı. Adı geçen eser, sayfa 101. Fransız askeri ateşesi ise minarenin yıkılması emrini Atatürk'ün verdiğini iddia ediyor. Dipnot, Jevakov, sayfa 433. Ne olursa olsun pek önemli olmayan küçük bir cami ile büyük bir çağdaş otel arasında yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı'nın hangisini yeğleyeceği biliniyordu. Atatürk yaşam biçimini gizli tutmak için çaba göstermedi. Bir öyküye göre 1930'da İzmir'i ziyareti sırasında dostlarıyla birlikte otelin giriş katında akşam yemeğine otururlarken şehrin valisi perdelerin kapatılmasını emretmiş. Dipnot: otelin adı Naim Palas'tı. Mustafa Kemal 26 Şubat 5 Mart 1930 tarihleri arasında bu otelde kaldı. Topçuoğlu, editör, cilt 3, sayfa 820. Mustafa Kemal ise, peki ama halktan gizleyecek bir şey mi yapacağız? O böyle bir sofrada ne yapılacağını sanırsa yalnız onu yapacağız. Perdeleri açınız diyerek itiraz etmiş. Başka bir öyküye göre gizli tutma çabalarını, sefahat söylentilerinin çıkmasına yol açacağını da eklemiş. Başka bir gün İstanbul'da Moda Burnu'nda bir yatta içki içerken kadehini çevresini saran teknelerdeki insanlara doğru kaldırmış ve "Yurttaşlarım, buna rakı derler. Biliniz ki bunu ben öteden biri içerim. Şimdi de kadehimi kaldırıp sizlerin şerefinize içiyorum." diye seslenmişti. Dipnot herhalde 1 Temmuz 1935 tarihinde yapılan yelken yarışları. Ünaydın sayfa 49, Atay Babanız Atatürk sayfa 119. Özellikle son yıllarında Atatürk iş ve eğlence arasında ayrım gözetmiyordu. Yemek masasında kararlar alınıyor, devlet belgeleri kendisine pikniklerde ya da araba gezileri sırasında sunulabiliyordu. Dipnot Soyak, cilt 1 sayfa 35. Montreux Anlaşması'nı onaylayan imzayı Ankara Örnek Çiftliği'nin bira bahçesinde attı ve genç bir kız öğrenciyi, Arapça kökenli, Melahat adının Türkçe köklerden türetildiğini kanıtlaması için masasına davet etti. Genç kız güneş dil teorisi konusunda ders görmediğini söyleyerek bağışlanmasını isteyince Ankara Dil Tarih Fakültesi'nin tüm bölümlerinde bu konunun okutulmasını emretti. Sonra bu sohbetten sıkılıp orkestraya bir vals çalmasını söyledi. Müzisyenlerin çabaları onu önce hayal kırıklığına uğrattı ama sonunda bir Macar dans havası çalınınca piste çıktı. Dipnot Derin, sayfa 108-109. Atatürk'ün bazı davranışları garip olabiliyordu ama sağlığı yerinde olduğu sürece dostluğu eğlenceliydi. Sağlığı kötüledikçe Çankaya Köşkü'nün bahçesinde evi bulunan kız kardeşi Makbule'ye daha yakınlaştı ve gezilerinde Makbule ona eşlik etmeye başladı. Nöbet defteri ondan büyük bayan olarak söz ediyordu. 1920'lerin sonuna doğru evlat edindiği 5 kızdan ikisi Sabiha Gökçen ile Afet İnan yakınında kaldılar. Zehra adındaki manevi kızı 1936'da Fransa'da trenden düşerek yaşamını yitirdi. Fransız polisinin yaptığı soruşturma sonunda intihar ettiği kararı açıklandı. Dipnot Jevakov 442 not 1. Sabiha'nın eğitim yaşamı sık sık hastalıklarla bölündüğünden pek parlak geçmedi ama pilot olma arzusunu gerçekleştirdi. Eğitim amacıyla önce Rusya'ya gönderildi ve özel bir izinle askeri pilot olmasına olanak tanındı. Sabiha Gökçen anılarında Atatürk'ün kendisini sınamak için bir keresinde şakağına tabancayı dayayıp tetiği çekmesini istediğini anlatıyor. Gözünü kırpmadan bu isteği yerine getirmişti ve 1937 yılında Tunceli yani Dersim dağlarındaki Kürt isyanına karşı bombalama görevine katılmasına izin verildi. Bu kez ona verilen tabanca doluydu ve uçağa düştüğü takdirde isyancıların eline geçmemek için kendini öldürmesi söylenmişti. Harekatın sonunda Ankara Askeri Havaalanı'nda Atatürk ile Makbule onu karşıladılar. Dipnot Gökçen sayfa 115-126. Ertesi Haziran'da Sabiha bir gösteri uçuşu için Balkan ülkelerine gönderildi. Gezinin en önemli noktası Selanik'e yaptığı uçuş ve Atatürk'ün doğduğu iddia edilen pembe evi görmek oldu. Yugoslavya ile Romanya'ya da uçtu ve uçağı arızalanınca Türkiye'ye trenle dönmek zorunda kaldı. Bu arada Afet'e de nihayet önce Paris'e oradan da doktorasını yapmak için Cenevre'ye gitme izni verilmişti. Atatürk'ün manevi kızlarına gösterdiği ilgi içlerinde en küçüğü olan Ülkü'nün üzerinde yoğunlaştı. 1932 yılında Ankara'da doğan Ülkü'nün babası Ankara Örnek Çiftliği istasyonu şefi, annesi ise Atatürk'ün annesinin hizmetlilerinden birisiydi. Dipnot adı geçen eser sayfa 68. 1935'te olağan yaz tatilini geçirmek için geldiği İstanbul'da Haydarpaşa Garı'nda trenden inerken Atatürk onun elini tutmuştu. Ve 3 yıl sonra ölümünden birkaç hafta öncesine kadar Ülkü onun yanından hiç ayrılmadı. Atatürk'ün sağlığı kötüye giderken İnönü onun ruhsal durumundaki değişiklikten kaygılanmaya başladı. Daha önceleri akşam içki sofrasında aceleyle alınan bazı kararlar ertesi sabah tersine çevrilirdi. Şimdi ise içkinin etkisi geçtikten sonra bile aynı kararda ısrar eder olmuştu. İnönü onun bakanları kişisel olarak eleştirmesinden de hoşlanmıyordu. Dipnot, İnönü'nün el yazısıyla yazdığı Şubat 1939 tarihli otobiyografik not, Atatürk'ün ölümünden 3 ay sonrasına ait. İsmet İnönü, cilt 2, sayfa 321-328. Hatay meselesinin ele alınması ve Nyon Konferansı pazarlıklarıyla ilgili anlaşmazlıklar Atatürk'ün örnek çiftliklerinin nasıl dağıtılacağı konusundaki sürtüşmeyle birleşti. Çiftlikler için hazine oldukça yüksek bir rakam ödemişti. Dipnot: Heykeltıraş Pietro Canonica, Mussolini'ye Ankara'daki örnek çiftlik için Gazi'nin ilk 3 yılda 1925-1927 2 milyon lira harcadığını ama pek iyi sonuçlar elde edemediğini anlatışını rapor etti. Eyice sayfa 44. 1927'deki büyük nutukta Gazi, çiftliklerini halk fırkasına devredeceğini söylemesine rağmen şimdilik bunu yapmaya yanaşmıyordu. Dikilen her ağaca özel bir sevgiyle bağlanmıştı. Ayrıca bir şeyler vermekten de hoşlanmıyordu. Dipnot. Atay, Çankaya, sayfa 527-528. Atatürk'ün başkalarından aldığı armağanları kendileriyle paylaşmaya pek yanaşmamasından arkadaşlarının şikayet ettiklerini söylüyor. İçinde atölyeleri, ürünlerin satıldığı dükkanlar ve Ankara'dakinde bir bira fabrikası bulunan çiftlikler büyük bir işletmeye dönüşmüştü. Kaçınılmaz olarak çalışanların ve Çankaya'daki gediklilerin, çiftliklerin Atatürk'ün özel mülkü olarak korunmasında çıkarları vardı. 1937 yılının başında bira fabrikasını genişletip ve daha başkalarını da açarak işi büyütmeye karar verdiler. Çiftlikler ipotek edilerek Ziraat Bankası'ndan kredi alındı. Dipnot Soyak, Cilt 2, sayfa 704. Ama yeni fabrikaların inşaatı başlamadan önce İstanbul'daki özel bir bira fabrikası imtiyazının sona erdirilmesi kararına karşı dava açtı. İnönü davanın sonucunun beklenmesi gerektiğinde ısrarlıydı. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 288. Atatürk'ün bazı yakın dostları İnönü'nün akrabalarıyla arkadaşlarının İstanbul'daki özel bira fabrikasında hisseleri bulunduğu söylentisini yaydılar. Atatürk 1937 Mayıs'ında çiftlikleri devlete devretmeye karar verdi. Elde edilecek gelir ise halk fırkasına bağışlanacaktı. Dipnot, Soyak, Cilt 2, sayfa 687. Ama İnönü devletin finanse etmiş olduğu çiftlikler için tekrar para ödemesine karşı çıktı ve Atatürk de kabul etti. Dipnot, İsmet İnönü, Cilt 2, sayfa 287-288. Önderinin duygularını incitmiş olduğu konusunda İnönü'nün uyarılması bir değişiklik yaratmadı. 11 Haziran'da Karadeniz'de Trabzon limanını ziyaret etmekte olan Atatürk, çektiği telgrafla çiftlikleri koşulsuz bir armağan olarak devlete bıraktığını İnönü'ye bildirdi. Dipnot ATTB, sayfa 668-672. Meclise bu kararı İnönü açıkladı ve teşekkür edilmesi oylandı. Dipnot Goloğlu, Cilt 7, sayfa 239-241. Ne var ki bira fabrikası bu armağana dahil edilmemişti. Ürettiğini devlet tekeline sattığı sürece kâr edebilirdi. Ve Atatürk fabrikanın hala yasal sahibi olduğundan kontratın Cumhurbaşkanı ile devlet arasında yapılması gerekiyordu. Bir kez daha İnönü onaylamayı reddetti. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 289. Atatürk İnönü ile yolunu ayırmaya istekli değildi. 11 Haziran'da Trabzon'dan çektiği ikinci telgrafta gördüğü sıcak karşılamadan İnönü'nün de mutlu olacağını ve tüm ülkeye bunu açıklamak isteyeceğinden emin olduğunu bildirdi. Dipnot ATTB sayfa 661-668. Telgrafın 1 Haziran olan tarihi baskı hatasıdır. Çünkü Atatürk Trabzon'a 10 Haziran'da geldi ve ertesi gün ayrıldı. 1 Haziran'da hala Ankara'daydı. Özerdim sayfa 125. Ne var ki İstanbul'a dönünce Neon görüşmeleriyle ilgili anlaşmazlık, Ankara bira fabrikası projesini destekleyenlere kendi davalarında ısrar etmeleri için bir fırsat daha verdi. 17 Eylül'de Ankara'ya gelen Atatürk yanında Mutat Zevat ile örnek çiftliği ziyaret etti. 3 ay önce devlete devredildiğinden beri ihmal edilmiş olduğuna karar verdi ve kabine üyelerini aynı gün Çankaya'da akşam yemeğine çağırdı. Bira fabrikası konusunun açılacağı kendisine önceden bildirilen İnönü'nün, köşke gitmeden önce birkaç kadeh viski içerek kendini cesaretlendirdiği söylenir. Atatürk ise çay içmeyi tercih etmişti. İnönü ile bakanlar geldiğinde Atatürk ziraat vekilini çiftlikle doğru dürüst ilgilenmemekle suçladı. Öfkeye kapılan İnönü, Cumhurbaşkanı'nın şikayetlerini, çiftlikte kendi işe aldığı ve halen konumlarını koruyan görevlere yapması gerektiğini söyledi. Ailesinin İstanbul'daki özel bira fabrikasında hissesi bulunduğu konusundaki söylentilere değinerek Cumhurbaşkanı'nı düşmanlarınca çıkarılan dedikodulara kulak vermekle suçladı. "Sofradan emirler alıyoruz ve bunlar yüzünden büyük sıkıntılara düşüyoruz." diye şikayet etti. Hiç de karakterine uygun olmayan bu ani patlamanın ardında geçerli nedenleri vardı. Bitip tükenmeyen entrikaların konusu olmuştu. Erkek kardeşi kısa bir süre önce ölmüştü. Safra kesesi başına dert açıyordu. Ama fazla ileri gitmişti. Atatürk ayağa kalkıp toplantıyı sona erdirdi. Dipnot, olayın öyküsü için Atay Çankaya, sayfa 495-497, Soyak 2. cilt sayfa 707-708, İsmet İnönü 2. cilt sayfa 289-290. Başkalarının yanında kavga etmişlerdi ve Cumhurbaşkanı itibarını yitirmeden başbakanını yerinde tutamayacağını anlamıştı. Oysa eskiden sık sık dostlarına, "Çocuklar, Çankaya'da rahat ediyorsam İsmet sayesindedir," demişti. Dipnot Atay Çankaya sayfa 400. Ayrılışın yumuşak olacağını ve İnönü ile dostluğunu süreceğini umut ediyordu. 19 Eylül'de Atatürk ile İnönü Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak olan Türk Tarih Grubu'nun 2. kongresine katılmak üzere trenle İstanbul'a geldiler. Yolda İnönü'yü kompartmanına çağıran Atatürk, bir süre için birlikte çalışmalarına ara vermenin daha iyi olacağını söyledi. Meclis tatilde olduğundan İnönü sağlık nedeniyle izinli sayılabilirdi ve onun yokluğunda İktisat Vekili Celal Bayar, Başbakan Vekilliği görevini üstlenebilirdi. İnönü itiraz etmedi. Dolmabahçe Sarayı'na ulaşınca kimseye belli etmeden Heybeliada'daki yazlık evine gitti. Konferans için tekrar saraya gelince, "Bana hala dargın mısın?" yazan bir kağıt uzattı ve Atatürk'e yanıt olarak, "Sana dargın olabilir miyim? Sen benim kardeşimsin," diye yazdı. "Bu kağıdı saklayabilir miyim?" diye sordu İnönü ve Atatürk, "Nasıl istersen," yanıtını yazdı. Dipnot Derin, sayfa 117-118, Aydemir 2. Adam, cilt 1, sayfa 497-498. Ertesi ay Atatürk, İzmir yakınlarındaki askeri tatbikatı izlemek için İnönü'yü davet etti. Yılın sonlarına doğru gazeteci dostu Falih Rıfkı'nın karısına, "Atatürk'ün, kimse duymasın, kendi rahatımı kendim bozdum. Başıma bir başbakanlık derdi icat ettim," dediği söylenir. Dipnot Derin, sayfa 119. Söylendiğine göre görüşme Atay'ın evinde gerçekleşmiş. Nöbet defteri sayfa 678, Atatürk'ün 4 Aralık 1937 tarihinde Atay'ın Ankara'daki evine gittiğini gösteriyor. Yine de Bayar'ı seçme kararından vazgeçmedi ve Celal Bayar 25 Ekim'de başbakan oldu. 1 Kasım'da yeni yasama yılı açılırken meclise İnönü'nün istifa ettiği ve Bayar'ın hemen hemen aynı kabineyle görevini sürdüreceği bildirildi. Dipnot Goloğlu cilt 7 sayfa 273. Açılış konuşmasında Atatürk başbakan değişikliğine değinmedi. Konuşmasını laik pragmatizme yönelik bir cümleyle bitirdi. Bunun kapsadığı prensipler idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır. Fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Dipnot ASD cilt 1 sayfa 433. Buna karşılık Bayar başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada ilham kaynağının yalnızca Atatürk olduğunu açıkladı. Bu konuşmada ilk kez şef sözcüğünün kullanılması dikkati çekmekte ve metinde tam 19 kez geçmektedir. Dipnot Derin, sayfa 123. Bayar ile Mutat Zevat arasındaki dostları İnönü'nün tekrar Atatürk'e yakınlaşmasını önlemek için ellerinden geleni yaptılar. Hükümet değişikliğinin açıklanmasından birkaç gün sonra sade vatandaş olarak Ankara ile Budapeşte futbol takımlarının arasındaki maçı Macarlar kazandı. İzlemeye giden İnönü halk tarafından coşkuyla alkışlandı. Söylentilere göre Atatürk bundan rahatsız olmuştu. Acaba İnönü halkın desteğini mi kazanmaya çalışıyordu? 6 Kasım'da Halk Fırkası'nın parti grubu yeni hükümetin programını görüşmek üzere toplandığında Atatürk'ün sofra dostu Salih Bozok, Cumhurbaşkanı ile arasındaki anlaşmazlıkları açıklaması için İnönü'ye ısrar etti. İnönü Atatürk'ün sofrasındaki ani patlaması için özür diledi ve dinlenmek amacıyla izin almış olduğunu açıkladı. Ankara Stadyumu'ndaki sevgi gösterisinden hiçbir şekilde sorumlu değildi ve çok şaşırmıştı. Atatürk'ü veli nimeti olarak görmeyi sürdürüyordu ve bunu kanıtlamak için Cumhurbaşkanı'nın gelirinden bir kısmını kendisine vermek alışkanlığını edinmiş olduğunu anımsattı. Bozok bu sözlerle tatmin olduğunu söyledi. Birkaç gün sonra Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün stadyumdaki gösteriyi yapılan hizmetlerden dolayı halkın duyduğu sevginin bir ifadesi olarak tanımladığını ve İnönü'nün her zaman saygı göstermesi gerektiğini söylemiş olduğunu ona aktardı. Dipnot Bozok, sayfa 244-253, İsmet İnönü cilt 2 sayfa 292-294, Aydemir 2. Adam cilt 1 sayfa 502. İnönü birçok kez Çankaya'ya yemeğe davet edildi. 1937 Kasım'ında Atatürk yeni yapılan demir yolundan ülkenin güneydoğusunda Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeleri ziyaret etti. Buraları son kez 1917'de Ruslarla savaşan bir Osmanlı generali iken görmüştü. Ulaşım kolaylığı hükümetin Kürtleri daha sıkı denetlemesini sağlamıştı. Atatürk'ün ziyareti uzun sürmedi ama damgasını vurdu. 1917'de karargahının bulunduğu bölgenin başlıca şehri olan Diyarbakır'ın adının Diyarbakır olarak değiştirileceğini açıkladı. Güneş dil teorisine göre her ismin kökünün Türkçe olması gerekiyordu. Dipnot: kentin eski adı Amit idi. Sibirya'daki Yakut Türklerinin Bakır'a Amit dedikleri Atatürk'e söylenmişti. Atatürk Bakır, Arap kabileleri diyarı anlamına gelen Arapça adın Türkçe yazılışı olan Diyarbakır'ın bundan böyle Diyarbakır'a çevrilmesine karar verdi. Adın ilk bölümünü oluşturan Arapça diyar sözcüğünün niçin değiştirilmediği bilinmiyor. Bir konserden sonra halk evinde konuşurken, dünyanın en güzel ve en modern bir binası içinde, modern nefis bir müziği dinleyerek, beşeriyeti medeni bir halkı huzurunda, bu halkın evinde sözlerini kullandı. Dipnot AS'de Cilt 2 sayfa 326. Uygarlık büyük bir mücadeleyle getirilebilmişti. Diyarbakır'ın kuzeybatısında, Dersim dağlarındaki Kürt isyanını Türk ordusunun bastırmasının üzerinden uzun zaman geçmemişti. Yerel aşiret reisi ve Şeyh Seyit Rıza'nın kendisine ait araziye ulaşımı sağlayan köprüyü yıkıp nöbet tutan Türk müfrezesini öldürmesiyle isyan başlamıştı. Atatürk'ün bölgeye gelmek üzere yola çıkmasından kısa bir süre önce adamlarıyla birlikte yakalanıp mahkemeye çıkarılmıştı. Liderlerinin bağışlanması için Kürtlerin gösteri yapacağından çekinen yetkililer, Seyit Rıza ile 6 adamını Atatürk'ün gelişinden önce idam ediverdiler. Cumhurbaşkanı bölgenin büyük şehrine trenle gelip adını El Aziz'den Türkçe olduğu varsayılan Elazığ'a çevirdi. Gözü iyice korkutulmuş Kürtlerin arasında dolaştı. Yeniden inşa edilen köprüyü açtı ve Ankara'ya doğru yoluna devam etti. Dipnot: o tarihte emniyet görevlisi olan ve daha sonra Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'na getirilecek olan İhsan Sabri Çağlayengil, Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden önce Dersim ayaklanması elebaşılarının idam edilmesini sağlamak için gönderilmişti. Bu olayı anılarında anlatıyor. Sayfa 46-55. Yolda Adana'ya uğrayıp şehrin parkına dikilen heykeline baktı. Yakındaki Tarsus kasabasının adını Terkeş adlı eski Türk kavminden aldığını açıkladı. Dipnot, Toros, sayfa 67. Ankara'ya döndüğünde gezisinden söz ederken, yöre halkının cumhuriyeti güçlendirmek için ellerindeki malların ihtiyaçlarından fazlasını hazineye vermek konusundaki istekliliğinden etkilendiğini anlattı. Dipnot, ATTB, sayfa 678-679. Bu iddia yer adlarının etimolojisi kadar gerçek dışıydı. Sağlığı son hızla bozulmasına karşın Atatürk alışkanlıklarından uzaklaşmadı. 25 Kasım 1937'de Ankara Palas Oteli'nde arkadaşlarıyla sabaha kadar içki içti. Aralık ayında da Karpiç Lokantası'nda aynı olay iki kez yinelendi. 9 Aralık'ta Hitler'in Alman Gençlik Teşkilatı temsilcisini kabul etti. Dipnot Şahin Giray, editör, Atatürk'ün Nöbet Defteri, sayfa 680. Sirozun neden olduğu döküntüler onu fazlasıyla rahatsız ediyordu. 1938 Ocağı'nda çocukluk arkadaşı Nuri Jonker'in ölümü moralini çökertti. Ama yaşama asıldı ve ay sonunda Yalova Kaplıcası'nda bir tedavi kürü geçirmeye karar verdi. Kaplıca'nın yöneticisi Nihat Reşat Belger uzun yıllar Paris'te doktorluk yapmış ve İstiklal Savaşı sırasında Türk milliyetçilerinin oradaki temsilcisi olmuştu. Doktor Belger Atatürk'ü muayene etti ve döküntünün siroz belirtisi olduğunu bildirdi. Tanısını elinden geldiğince dikkatli bir dille açıklamaya çalıştı. Kaşıntının nedeni yedikleriniz ve özellikle içtikleriniz dedi Doktor Belger. Doktorun sözlerinin ardındaki gerçeği anlayan Atatürk Yalova'da sakin bir hafta geçirdi ve her akşam yeni başbakan Celal Bayar ile birlikte yemek yedi. Ama Cumhurbaşkanı'nın hasta olduğu söylentilerini önlemek olanaksızdı. 24 Ocak'ta partinin İstanbul'daki yayın organı Cumhuriyet Gazetesi tuhaf bir haber yayınladı. Yalova'da gerçekte var olmayan bir radyodan aldığı bilgiye göre Atatürk tüm hastalıklar için kendi aldığı önlemlerin yeterli olduğunu açıklamıştı. Bu nedenle sağlığı için halkın tümü dua etmeliydi. Dipnot Derin, sayfa 127-128. Cumhurbaşkanının ölümcül hastalığından üstü kapalı da olsa ilk kez söz ediliyordu. Atatürk 1 Şubat'ta yeni Merinos yün fabrikasının açılışını yapmak üzere Bursa'ya gitti. Düzenlenen baloda yorucu zeybek havası oynadı ve sabahın 4'üne kadar içki masasından kalkmadı. Ertesi gün Modern Kaplıca Oteli'ndeki Kaplıca havuzuna akan sıcak kaynak suyunda çelik bulunduğu varsayıldığından otele Çelik Palas adını vermişti. Hisselerini ve 1923 yılında kendisine armağan edilmiş olan otele bitişik evi Bursa Belediyesi'ne bağışladı. Dipnot ATTB sayfa 680. İstanbul'a dönünce Park Otel'de yine uzun bir gece kaçamağı yaptı. Ertesi gün ateşi yükseldi ve zatürre tanısı kondu. Dipnot Goloğlu, cilt 7 sayfa 305. Ama 15 gün sonra Celal Bayar ile İnönü'yü kabul edecek kadar düzelmişti. 24 Şubat'ta Balkan Paktı konsey toplantısı için Ankara'ya gitmeye karar verdi. İnönü de onunla birlikte trendeydi. Tıpkı günümüzün Avrupa Birliği gibi Balkan Paktı da sık sık toplantılar yapıyordu. 27 Şubat 1938'de Atatürk Yunan diktatörü General Yannis Metaxas ile Yugoslavya Başbakanı Milan Stojadinovic'i kabul etti. Her ikisi de Nazi Almanyası'nı yatıştırma politikasına taraftar oluyorlardı. Daha önceki toplantılarda olduğu gibi görüş alışverişinde bulunuldu ama hiçbir sonuç çıkmadı. Yine de Atatürk yabancı gazetecilere, dünyada şimdiye kadar başka başka milletlerin union yani birleşme, Atatürk Fransızca union sözcüğünü kullanmıştı. Yaptıkları ve asırlarca beraber yaşadıkları tarihte görülmüştür. Bizim kurmak istediğimiz union'un tarihe geçmiş unionların çok fevkiinde olmasını isteriz açıklamasını yaptı. Dipnot AS'de cilt 2 sayfa 330. Ne var ki Balkan Paktı 18 ay sonra patlak veren 2. Dünya Savaşı ile birlikte eriyip gitti. Bir türlü durdurulamayan burun kanaması nedeniyle Atatürk toplantıya geç kalmıştı. Bu kanamada ilerleyen sirozun başka bir belirtisiydi. Celal Bayar yurt dışından bir uzman çağırmak için iznini istedi. Atatürk'ün çevresindeki doktor dostlarından çok saygın bir yabancının sözlerini dinleyeceğine inanıyordu. Kısa bir tartışmadan sonra Cumhurbaşkanı kabul etti ve Ankara'ya gelen Fransız uzman Profesör Fissenger ilerlemiş siroz tanısını onayladı. Dipnot, Jevakov bu ismi Flesinguer olarak veriyor. Başka kaynaklarda ise Fissenger olarak geçiyor. 30 Mart'ta resmi Türk Haber Ajansı Cumhurbaşkanı'nın gribe yakalandığı için Profesör Fissenger tarafından muayene edildiği ve korkulacak bir durum bulunmadığını açıkladı. Fissenger'in Cumhurbaşkanı'na 1,5 ay dinlenmesini önerip ülkeden ayrıldığını bildirildi. Dipnot Soyak cilt 2 sayfa 739. Gerçi dedikodular geçen Aralık ayında Fransız kaynaklarından yayılmıştı ama ilk kez Cumhurbaşkanı'nın hastalığı konusunda resmi bir haber veriliyordu. Kendisine bu dedikodular hakkında soru sorulan Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras, İngiltere Büyükelçisi Sir Percy Lorraine'i yanlış yönlendirmeyi başararak onun kendi Dışişleri Bakanlığı'na Atatürk'ün sağlık durumu hakkında iyimser raporlar göndermesini sağladı. Dipnot Sonyel, Atatürk sayfa 185. Aras'ın umut dağıtması için çok geçerli bir nedeni vardı. İnönü ile yolları ayrılmıştı ve eski başbakanın Cumhurbaşkanlığına geçmesi olasılığından çekiniyordu. Ayrıca Atatürk gibi o da hastalık haberinin Hatay konusunda Türkiye'nin elindeki kozları zayıflatacağından korkuyordu. Lorraine ise bütün İngiliz diplomatları gibi Fransızların söylediklerine inanmama eğilimindeydi. Fissenger'in öğütlerini dinleyen Atatürk birkaç ay boyunca Çankaya'da düzenli bir yaşam sürdü. 13 Nisan'da son kez Celal Bayar'ın eşliğinde İnönü ile görüştü. Dipnot Şahin Giray, editör Atatürk'ün nöbet defteri sayfa 716. Atatürk halkın karşısına çıkmak için son bir çaba gösterdi ve Ankara'da İstiklal Savaşı öncesi Samsun'a çıkışının yıl dönümü olan 19 Mayıs törenlerini izledi. Sonra güneye giden trene bindi, İskenderun sancağında seçim tarihi yaklaşırken Fransızlara baskı yapmak amacıyla Suriye sınırına 30 bin asker yerleştirilmişti. Dipnot İsmail Soysal sayfa 538. Atatürk sınırdan pek uzak olmayan Adana ve Mersin'deki birlikleri teftiş ederek propaganda kampanyasını güçlendirdi. Dipnot Toros sayfa 71-73. Konuşma yapmadı ama orada bulunması Fransızların tartışma konusu bölgeye Türk askerlerinin girmesine izin vermelerine yardım etti. Yolculuk onu çok yormuştu ama vazgeçmedi ve hatta Mersin yakınındaki bir arkeolojik kazı yerini de ziyaret etti. Ankara'ya dönünce onu garda karşılayanların arasında bulunan bir bakan, Fadi Rıfkı Atay'a dönüp, Falih, Atatürk'ün derisinin rengine bak. Bu bir ölü rengi dedi. Dipnot Atay, Çankaya, sayfa 489.